Ayrım 18, sayfa 210. Andrei Soldatov trenden iner inmez istasyon şefinin odasına gitti. Başlangıçta Boris ile Tamara'yı trende elinden kaçırdıktan sonra uğradığı hezimeti Moskova'ya bildirmemeyi tasarlamıştı. Ama daha sonra bunun yaratacağı daha kötü sonuçları düşünerek raporunda belirtmek zorunda kaldı. Geldiği yer küçük bir kasaba, hatta büyük bir köy sayılırdı. Giriş çıkışları kapatması, yerel polisten yardım istemesi mümkündü. Daha tren Podupya'ya varmadan ne yapacağına karar vermişti bile. Önce bir kriz masası oluşturacaktı. Şu an yörede en üst düzeydeki ve en fazla sorumluluk taşıyan FSB görevlisi kendisiydi. Yarın öğleye kadar bu istasyona başka tren uğramayacaktı. Kriz masasını kurabileceği en uygun yer istasyon olabilirdi. Yanında şimdilik 3 adamı vardı ama yerel polisten yardım isteyince elindeki eleman sayısı yeterli olabilirdi. İstasyon şefi orta yaşlı, babacan bir adama benziyordu. Kapıyı sert bir şekilde ardına kadar açarak içeriye dalan adama hayretle baktı. Onu görür görmez çekinmesi gereken biri olduğunu anlamıştı. FSB kokartını ürken adamın burnuna sokarcasını uzatan Andrei Soldatov, ''Hükümet adına bu binaya el koyuyorum, 24 saat süresince içeri yolcu alınmayacak, trenler aranacak ve buradaki bütün görevliler emirlerime uymakla yükümlü olacak.'' diye kükredi. Böyle bir durum istasyon şefinin başına ilk kez geliyordu. Şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırmıştı. Titreyerek yerinden kalktı. İstasyonuna el koyuyorlardı ve buna itiraz etme şansı yoktu. Rusya'da kimse FSB'ye karşı çıkamazdı. Soldatov'un istasyon şefini iplediği yoktu. Burası yetersiz ve küçük bir binaydı ama kriz merkezi olarak istifade edeceği en uygun yerdi. Adamı boşalttığı ufak masanın arkasındaki koltuğa geçip oturdu. Isırlık bir salamandıra gürül gürül yanıyordu ve oda aşırı sıcaktı. Masanın üzerinde iptidai bir telsiz, eski model almaçlı bir telefon ve birkaç dosya duruyordu. Soldatov'un üç adamı da onun arkasından içeriye doluşmuşlardı. Toparlanmaya çalışan istasyon şefi, ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' diye kekeledi. ''Bana hemen polisin ve buranın en yüksek idari amirinin telefonlarını ver.'' Adamcağız koşarak çekmecesinden bir liste çıkarıp uzattı. ''İstediğiniz numaralar bu listede yazılı.'' diye fısıldadı. Az sonra istasyon binası adeta tecrit edilmişti. 20 yıl önce fabrikadaki patlama hariç gayet sakin bir hayat sürdüren Podupyalılar ilk kez böyle olağanüstü bir hal ile karşılaşıyorlardı. Bu nedenle de olayı duyan insanlar istasyona akın etmeye başlamışlardı. Ama yerel polis ufak gar binasının çevresini ablukaya almış, kimseye yaklaştırmıyordu. Andrei Soldatov, polis şefiyle görüşmüş, elindeki polis sayısını yetersiz görünce de çevre yerleşim birimlerinden yardım talep etmişti. Nahiye müdürü, sürdürülen bu insan avı karşısında ne yapacağını bilmeden, sapsarı bir benizle çaresiz FSB ajanından emir bekliyordu. Köye giriş yapan yerli ve yabancı herkes önce kriz masası olarak kullanılan istasyon binasına getirilecek ve sorguya alınacaktı. Kış nedeniyle hava erken kararıyordu. Mihail ile Serkan'ın yürüyüşü fazla uzun sürmemişti. Ormanın nihayete erdiği noktaya gelince durdular. Serkan bir şey sormaya gerek duymadı. Yüksekçe bir tepenin üzerinde baktığında uzaktaki iki fabrikayı gördü. Seyrek binaların yer aldığı düz bir araziye kurulmuş kasaba köy arası Podupya'ya yaklaştıklarını anlamıştı. Mihail geldik işte diye homurdandı. Serkan gözlerini kısmış önünde uzanan manzarayı seyrediyordu. Sonra bakışlarını Rus ajana çevirdi. Şimdi ne yapacağız? Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Sonra ana yola çıkamayacağımız kesin. Belli ki polis girişleri tutmuş. Alt taraftaki tarlalardan ilerleyeceğiz. Yolumuz biraz uzayacak ama başka çaremiz yok. Ben hala ümitliyim. Bize tuzak kurulmuş olsa köyde bu kadar şamata çıkarmazlardı. Gideceğimiz yere bilselerdi sadece orada tedbir alır, bizi kıskıvrak yakalarlardı dostum. Bu açıklama mantıklı geldi Serkan'a. Rus haklı olabilirdi. Ağaçlardan birinin dibine çöktüler. Buraya kadar hızlı yürüdükleri için ikisi de ter içinde kalmıştı. Kuzeyden esen rüzgar gittikçe sertleşiyordu. Yakalarını kaldırıp geceyi beklemeye başladılar. Orman kapkaranlıktı ama uzakta parlayan Podupya ışıkları sanki onlara moral veriyordu. Uzun zaman konuşmadan öylece oturdular. Nihayet Mihail, ''Hadi dostum artık yola koyulabiliriz.'' diye fısıldadı. Kalktılar ve bayırdan aşağı inmeye başladılar. Mihail önden gidiyordu. O zamana kadar orman onları iyi gizlemişti ama şimdi açık arazide ve korunmasızlardı. Tek avantajları gecenin karanlığıydı. Kar altındaki boş arazide hızla yürüyorlardı. Uzaktan baktığında mesafe kısa gibi görünmüştü Serkan'a ama geçtikleri tarlalara bitip tükenmek bilmiyordu. Anladığı kadarıyla buralar köyün dışıydı ve artık etrafa serpiştirilmiş ufak çiftlik evlerine doğru yaklaşıyorlardı. Çoğu tek katlıydı ve bazılarının pencerelerinde ışık sızıyordu. Mihail'in yöreyi iyi bildiği kuşkusuzdu. Serkan adamı izlerken bunu anlıyordu. 15-20 metre sağa gidiyor, sonra dümdüz ilerliyor, arkasından yine yolunu değiştiriyordu. Köyün merkezi hala uzaktaydı. Ama şimdiye kadar 4-5 çiftlik evine arkalarında bırakmışlardı. Birden Mihail'in yavaşladığını fark etti. O da hızını kesti. Arkasını dönen Rus eliyle eğilmesini işaret etti. İkisi de yere çöktüler. Mihail eliyle yaklaşık 100 metre ilerideki tek katlı bir evi gösteriyordu. İşte şurası. Granit kafanın evi o. Nefeslerini keserek eve baktılar. Dışarıdan hiçbir fevkaladelik görünmüyordu. Evin etrafında kimsecikler yoktu. Rüzgar uğulduyarak başlarının üzerinden esiyordu. Evin sadece tek bir penceresinden ışık sızıyordu. Mihail, ben bir tehlike kokusu sezmiyorum diye fısıldadı. Öyleyse gidelim. Son bir kere bakıştılar ve eve doğru hızlı adımlarla ilerlediler. Gerçekten de kimse yoktu etrafta. Biraz daha rahatlamışlardı. Mihail yaklaştı ve tahta kapıya vurmaya başladı. Tamara yemek tablarını toplayan dev cüsseli Igor'un çatırdayarak yanan kütüklerin titrek ışığında duvara akseden gölgesine bakarak kısık sesle fısıldadı. Ondan korkuyorum Boris. Farkındayım ama sakın bunu ona belli etme. Tahmininden çok daha duygusal ve iyi yüreklidir. Hissederse çok alınır. Elimde değil, müthiş ürkütücü. İriliğine bir de zeka özürü eklenince gerçekten ürkütücü gelir kendisini iyi tanımayanlara. Bu durumu o da bilir ama ne yapsın zavallı. Ayrıca ona şimdilik anlayışlı ve içten davranmak zorundayız. Her şey onu ikna etmemize bağlı. Anahtar bizde ama onun rızası olmadan kasayı açamayız. Genç kadın hayretle Boris'i süzdü bir daha. Ciddi misin? Sen Igor'u tanımazsın. Kocan gelmedikçe o kasayı açmamıza izin vermeyecektir. Ama ben Mihail'in karısıyım ve buraya gelmemizi kocam istedi. Neden anlamıyor bunu? Ona anlayabileceği şekilde anlatsana bunu. Yararı olmaz. Beyninde sadece Mihail'e verdiği söz var. Asla dönmez verdiği sözden. O kaseti sadece kocana teslim edecektir. Tamara iç çekti. Ya Mihail gelmezse o zaman ne olacak? Bütün sorun da bu. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Kocanın bana yazdığı mektubu okuyabilseydim, belki ne yapacağımızı çıkarabilirdim. Ama FSB buna izin vermedi. Genç kadının mavi gözleri buğulanır gibi olmuştu. Sık sık sorduğu soruyu bir daha denedi, daha doğrusu korkusunu açığa vurdu. Başına bir hal gelmiş olabilir mi Boris? Ajan zor da olsa kadını teselliye çalıştı. Kocanı benden iyi tanıman gerekir. Mihail asla pes etmez. Çok da zekidir. Mutlaka bir yolunu bulacak ve buraya gelecektir. Ayrıca içinde bulunduğu şartları da bilmiyoruz. İşinin kolay olmadığı çok açık. Sonra konuyu değiştirerek birden sordu. Bileğin nasıl? Fena değil. Sızı devam ediyor ama ayağımın üstüne basmamak iyi geldi. İkisi de aynı anda hafif şiş ayak bileğine baktılar. Boris sanki sırf merak ediyormuş gibi elini şişin üstüne koydu. Burası acıyor mu? Evet. Sonra önleyemediği içgüdüsel bir hareketle parmakları ayağına uzandı. Genç kadın da bu temastan elektriklenmişti. Bir an ayağını çekmek istedi ama bunun ters bir etki yaratacağını hesaplayarak son anda vazgeçti. Tretyakov, Tamara'nın tedirgin olduğunu hissetmişti, durumu kurtarmaya çalıştı. Ayakların üşümüş, çorabını giydirmemi ister misin? Tamara hayır diye fısıldadı. Ama niye böyle davrandığını o an kendine bile açıklayamıyordu. Davranışı çok dengesizceydi. Boris'in ayaklarının güzelliğinden etkilendiği çok belli oluyordu. Yutkundu. Çoraplarım hala ıslak. Göz göze geldiler. Tretyakov'un gözlerinde şekillenen arzu çok belirgindi. Birbirlerine çok yakındılar ve Boris'in dudakları ihtirasla kıpırdıyordu. Tamara bir an onun kendisine sarılıp dudaklarından öpeceğini sandı. Yüreğinde alevlenen kahredici arzuyu güçlükle engelleyerek ''Lütfen Boris yapma'' diye inledi. ''Beni zor durumda bırakıyorsun.'' Boris yarı kararsız bir halde Tamara'nın aralık dudaklarına eğilirken ikisi de Igor'un gök gürültüsünü andıran sesiyle toparlandılar ve hemen birbirlerinden uzaklaştılar. Çay ister misiniz? Semaverdeki çay demlendi. İkisinden de ses çıkmadı önce. Sonra Boris, iyi olur Igor, teşekkür ederiz dedi. Granit Kafa elinden geldiğince eski dostuna sevincini göstermeye çabalıyordu. Ancak ürkek ve çekingendi. Az evvel Boris'in kendisine sarılmasından çok memnun kalmış, çocukluk günlerindeki sevinç ve heyecanı yaşamıştı. Ancak Tamara denen kadını hiç tanımıyordu. Ondan hoşlanmamıştı da. Bir defa çok güzeldi ve bütün güzel kadınlar gibi onu korkutmuştu. Hem anlamadığı bir şey vardı. Boris onu Mihail'in karısı diye tanıtmıştı. Oysa Mihail son gelişinde evli olmadığını söylemişti. Hangisi doğruydu? Çocukluk arkadaşları ona şimdiye kadar hiç yalan söylememişlerdi. Igor çay fincanlarını misafirlerine uzattı. Dev adamın bön bakışları Tamara ile Boris arasında gidip geliyordu. Ajan koca devin dilinin ucunda bir soru olduğunu ama bunu ifade etmekte zorlandığını hissetti. Igor çocukken de böyleydi, ürkek ve çekingen. ''Hadi sor Igor'' diye fısıldadı. ''Aklından geçen nedir?'' Granit Kafa utanmış gibi başını önüne eğdi. Sonra sıkılarak mırıldandı. ''Tamara senin karın mı yoksa Mihail'in mi?'' Az önce Boris'in yakınlaşma girişimini, devin sezdiğini hisseden genç kadının yanakları kızardı. Bu utanç verici bir soruydu. Normal zekalı bir insan böyle bir şüpheye düşse bile böyle bir soru sormazdı ama Ajan Tretiakov hiç umursamamıştı. ''Sana söyledim ya, Tamara Mihail'in karısıdır.'' Dev bunu kabul edemiyormuş gibi başını iki yana salladı. ''Öyleyse buraya neden seninle geldi? Neden kocasının yanında değil? Annemle babam hep birlikte olurlardı. Hatırlıyor musun?'' ''Tabii hatırlıyorum. Benim de sana anlatmaya çalıştığım buydu zaten.'' ''Ne? Mihail biraz zor durumda. Senin anlayacağın başı biraz dertte. Tamara'yı da bu yüzden benimle yolladı. Sana bıraktığı o emaneti bize vermen için.'' Igor birkaç saniye akıllı biri gibi onları süzdü. ''Ama Mihail'in de buraya geleceğini söyledin.'' diye homurdandı. ''Başı gerçekten dertteyse nasıl gelecek?'' Tretiakov keşke bunu hiç söylemeseydim diye geçirdiği içinden ama ağzından çıkmıştı bir kere. Dönüşü yoktu. O zaman Granit Kafa'nın aklı iyice karışır, daha fazla ısrarcı olurdu. Bozuntuya vermedi, aklına gelen çözümü hemen söyledi. ''Bu gece onu bekleyeceğiz. Gelirse ne âlâ, gelmezse bir daha buraya dönmeyeceğini anlayacağız.'' Igor bir süre kararsız kaldı. Söylenenleri değerlendirmeye çalışıyordu. ''Peki'' dedi. ''Bekleyelim bakalım.'' Ajan ısrar etmedi, sustu. Çocukluk arkadaşının yarım yamalak çalışan zihniyle muhakeme yapmasını beklemekten başka çaresi yoktu. Kapana sıkışıp kalmışlardı. Mihail'in o kasada sakladığı her neyse elde etse bile onunla ne yapacaktı? Gerçekten de Mihail'in buraya gelmesi ve bir açıklama yapması gerekiyordu. Belki ondan sonra kafa kafayı verip duruma bir çözüm bulabilirlerdi. Aksi halde kendi kariyerinde mahvolmuş nazarıyla bakabilirdi. Birinci müdür Feodor Petrovski, firarını teşkilata ihanet olarak değerlendirmiş olmalıydı. Daha da önemlisi burada mahsur kalmışlardı ve yakalanmaları an meselesi olabilirdi. Andrei Soldatov istasyon binasında kurduğu kriz masasında ayağa dikilmiş, sert ve otoriter etasıyla karşısındaki adamlara emirler yağdırıyordu. Memur Viktor ve diğer adamların suçluları tanıyor. Onların teşhisi hususunda size yardımcı olacaklar. Çevre yörelerden gelen polislerle artık yeterince adam toplamış bulunuyoruz. Burası ufak bir yer. Kuracağınız her ekibin yanına köy sakinlerini tanıyan birini katacaksınız. Bu görevi de Kaymakam Şerbakov'a veriyorum. Her ev birer birer aranacak. Şüpheli gördüğünüz veya tanımadığınız herkes tutuklanarak buraya getirilecek. Sorgulamaları bizzat ben yöneteceğim. Unutmayın, bunlar Rusya aleyhine çalışan vatan hainleridir. Asla müsamaha gösterilmeyecektir. Kaymakam Şerbakov bir adım öne çıkarak Sayın Soldatov diye mırıldandı. Ben çok uzun yıllardan beri Podyupya'da görev yaparım. Şayet bu hainlerin adlarını verirseniz belki onları teşhis ve tespitte daha kolaylık sağlar. Soldatov kaşlarını çatarak kaymakama baktı. ''Ne kadar zamandan beri buradasınız?'' ''Yaklaşık 10 yıldır burada kaymakamlık yapıyorum ama daha da önemlisi ben burada doğdum. Madem ki aradığınız kişiler de burada doğmuş, onları tanımam mümkündür.'' Birinin adı Boris Tretiakov. Yanında da Tamara Kuznetsov adlı sarışın bir kadın var. Kadını karım diye tanıtıyor ama gerçek karısı değil. Üçüncü kişinin adı da Mihail Kuznetsov. Kadın aslında bu adamın eşi. Kaymakam bir an düşündü. Tretiakov da Kuznetsov da Rusya'da fazla kullanılan adlardı. Bildiği kadarıyla kasabada Kuznetsov adını taşıyan birkaç aile vardı ama Tretyakov çok yabancı değildi. Önce Kuznetsov adını taşıyan ailelerden başlamak faydalı olabilirdi. Zaten burası çok ufak bir yer sayılırdı ve yabancılar hemen dikkat çekerdi. 6 arama grubu oluşturuldu ve gruplar hemen kasabaya dağıldı. Podyupya'da tek bir otel mevcuttu. Onun da kış aylarında hemen hemen hiç müşterisi olmazdı. Yaz aylarında ufak tefek pansiyonlarda faaliyet gösterirdi ve bunların çoğu da fabrika işçilerinin evleriydi. Polis şefi de oteli ve şu anda çalışmayan pansiyonları araştıracaktı. Bayan Tamara biraz yorgun dedi Boris. Uyuyup istirahat etmesi iyi olur. Onu nerede yatıracağız? Igor sanki çok zor bir soruyla karşılaşmış gibi uzun uzun düşündü. Sonra başını önüne eğip utanmış gibi fısıldadı. Birlikte yatmayacak mısınız? Boris kaşlarını çatarak söylendi. Igor unuttun mu bayan Tamara benim değil Mihail'in eşi. Birlikte nasıl yatarız? Tamara dikkatle konuşmayı dinliyordu. Dev beklenmedik bir şekilde gülümsedi ve bütün içtenliğiyle fısıldadı. Ama birbirinize o kadar yakışıyorsunuz ki Olga ile Timoshenko'dan bile daha güzelsiniz. Onlar da kim? Bizim köyün en güzel çifti. Ha anladım ama olmaz bayan Tamara'ya ayrı bir oda bulmalıyız. Tam granit kafa oda ayarlamak için harekete geçiyordu ki birden durakladı. Birileri geliyor galiba dedi. Kulaklarını dikmiş sesleri dinliyordu. Ajan henüz bir ses duymamıştı. Eli mihaniki olarak belindeki silahı kaydı. Bir ses mi duydun? Buraya yaklaşan birileri var. Karda çıkardıkları ayak seslerini duyuyorum. Boris birden anımsadı. Tanrı granit kafaya fazla gelişmeyecek bir beyin verirken bazı duyularını aşırı geliştirmişti. Çok uzaklardan sesleri algılamak da bunlardan biriydi. Ajan sesini kısarak sordu. Kalabalık mı? Evet, Mihail olamaz mı? Dev sevinmiş gibiydi ama Boris'in suratı asıldı. Hayır, o yalnız gelecek. Yaklaşanlar Mihail olamaz. Telaşlanan ajan endişeyle fısıldadı. Gelenlerin bizi burada görmemesi lazım Igor. Hemen bizi bir yere sakla. Dev gülümsedi yeniden. Korkma Boris, kapıyı açmam. Onlar da gider. Gitmezler Igor. Işığı görmüşlerdir. Açmazsan kapıyı kırmaya kalkışabilirler. Dev alınmış gibi arkadaşına baktı. Kimse Igor'un kapısını kıramaz. Kellelerini koparır. Igor, sen ne diyorsam onu yap. Bizi hemen Bodrum'a götür. Burada saklanacak başka yer yok. Hadi durma. Ajan bir koşu Tamara'nın yanına gelmiş, genç kadını kucakladığı gibi oturduğu yerden kaldırmıştı. Granit kafa hala kararsızdı. Neler olduğunu pek anlamıyordu ama Boris'in heyecanı şuursuzca onu da sarsmıştı. Bana güvenmiyor musun diye sordu eski arkadaşına. Güvenmez olur muyum Igor? Sen istersen onların hepsinin kafasını koparabilirsin. Ama bizi burada görmemeleri lazım. Anladın mı şimdi? Dev, ha evet anladım dedi. Gerçekte bir şey anlamamıştı. Lakin yıllar sonra evine misafir gelen arkadaşını da gücendirmek istemiyordu. Harekete geçti. Yan taraftaki ufak bir kapıyı açarak öne düştü. Ajan kucağında taşıdığı Tamara ile birlikte peşinden geliyordu. Zifiri karanlıkta ufak ahşap bir merdiveni inmeye başlamışlardı. Bodrum katı buz gibiydi. Boris'in gözleri henüz karanlığa uyum sağlamamıştı. Küf ve rutubete benzeyen ağır bir koku genzini dolduruyordu. Eskimiş tahta basamaklar bakımsızlıktan gıcırdıyordu. Boris kısık sesle mırıldandı. ''Hadi sen şimdi yukarı çık ve evde kimse olmadığını söyle gelenlere.'' ''Tamam anladım.'' dedi Igor ve onları Bodrum'da yalnız bırakarak yukarıya fırladı. Tamara neredeyse duyulmayacak kadar hafif bir sesle fısıldadı. ''Kim olabilir bu gelenler? FSB mi?'' ''Muhtemelen onlardır. Peki bizi nasıl buldular? Hani burası güvenliydi?'' ''Merak etme, yine güvenli sayılır. Trende bizi kaybedince tabii Podyupya'ya geleceğimizi tahmin etmişlerdir. Normal olarak mahalli polisten yardım isteyip mıntıka araştırmasına başlamışlardır. Burası ufak bir yer. Ev ev her yeri arıyorlardır. Dert etme, Igor'u gördükten sonra burada olmadığımızı düşüneceklerdir. Kimse zeka özürlü bir adamın evinde saklanacağımızı tahmin etmez. Kocanın en isabetli kararı sanırım bu olmuş. Ya o korkunç adam ağzından bir şeyi kaçırırsa?'' ''Korkma, kaçırmaz. Zaten Igor yabancılarla konuşmayı hiç sevmez.'' Tamara'nın kolları ajanın boynundaydı. Boris kadının ürkerek titrediğini hissetti. ''Ne oldu?'' diye sordu. ''Boris, paltomu ve çizmelerimi yukarıda unuttuk.'' ''Lanet olsun.'' diye homurdandı ajan. ''Bunu benim düşünmem lazımdı.''